Ayrım 30.
Ama Bay Düring doğal maliyet giderlerinden ne anlarsa anlasın ve o beş tür değerinden mutlak değeri temsil etme onuruna sahip bulunanı hangisi olursa olsun, Marx'ta bunlardan hiçbirinin değil ama yalnızca meta değerinin söz konusu edildiği ve kapitalin değere ayrılmış bulunan bölümünde Marx'ın bu meta değeri teorisine, öteki toplum biçimlerine ve hangi dereceye değin uygulanabilir olarak bakıp bakmadığını bilme sorunu üzerine en küçük bir bilgi bulunmadığı kesindir. Bay Düring devam eder. Öyleyse belli bir insanın emeği Bay Marx'ın bulanık bir biçimde düşündüğü gibi onda, deyim yerinde ise daha çok yoğun ortalama emek zamanı bulunduğu için bir başka insanın emeğinden daha çok değer taşımaz. Gerçekte her emek zamanı ayrıklamasız ve ilke olarak, yani ilkin bir ortalama alınması gerekmeksizin tamamen eş değerdedir. Yazgının onu bir fabrikatör yapmamış ve böylece onu metaların değerini kendisini kesin olarak batkıya, iflasa götürecek bu yeni kurala göre saptama güçlüğünden esirgemiş olması Bay Düring için bir talihtir. Ama ne oluyor? Şimdi de bir fabrikatörler toplumunda mı bulunuyoruz? Hiç de değil. Bay Düring doğal maliyet giderleri ve mutlak değerle bize sömürücülerin bugünkü kötü dünyası dışına, gelecekteki kendi öz ekonomik komününe, göksel ve arı eşitlik ve adalet çağına bir sıçrama yaptırmış, gerçek bir cambazlık taklası attırmış bulunuyor. Öyleyse bizim de, hatta bu iş mevsimsiz de olsa, bu yeni dünyayı burada biraz incelememiz gerek. Gerçi Bay Düring'in teorisine göre, hatta ekonomik komünde bile ekonomik nesnelerin değerini yalnızca kullanılan emek zamanı ölçebilir, ama orada herkesin emek zamanını a priori tamamen eşit olarak değerlendirmek gerekecektir. Bütün emek zamanları ayrıklamasız ve ilki olarak ve ilkin bir ortalama alınmasına gerek kalmaksızın tamamen eş değerdedir. Şimdi bu radikal eşitçi sosyalizmden Marx'ın belli bir insanın emek zamanının içinde daha çok ortalama emek zamanı yoğunlaştığı için başka birinin emek zamanından daha çok değer taşıdığı yolundaki, onun niteliksiz işçinin emek zamanıyla mimarın emek zamanını ekonomik açıdan tamamen eş değerli tanımasının, kendilerine ister istemez doğaya aykırı göründüğü kültürlü sınıfların düşünme biçimi tarafından hapsedildiği bulanık fikrine yaklaşılsın. Ne yazık ki Marx, kapitalin yukarıda sözü edilen parçasına şu küçük notu ekler. Okur burada işçinin belirli bir iş günü için aldığı ücretin ya da değerin değil, bu iş gününün içinde gerçekleştiği metaın değerinin söz konusu edildiğine dikkat etmelidir. Dipnot, Kapital 1. cilt sayfa 59 dipnot. Burada Düring'ciyi içine doğmuş gibi görünen Marx, yukarıdaki tezlerinin hatta bugünkü toplumda bileşik emek karşılığı ödenecek ücret için bile kullanılmasını kendiliğinden engeller. Ve eğer Bay Düring bu işi Marx'a karşın yapmakla yetinmeyerek, bu tezleri Marx'ın sosyalist örgütlenmeli toplumda yaşama araçlarının bölüşümünü kendilerine göre düzenlemek istediği ilkeler olarak gösterirse, İşte bu çarpıtmacılıkta dengini ancak şantaj edebiyatında bulan bir küstahlık olur. Bununla birlikte eş değerlilik öğretisini biraz daha yakından inceleyelim. Bütün emek zamanları niteliksiz işçinin emek zamanıyla mimarın emek zamanı tamamen eşittir. Öyleyse emek zamanının ve bunun sonucu emeğin kendisinin bir değeri var. Ama emek bütün değerlerin üreticisidir. Var olan doğal ürünlere ekonomik anlamda bir değeri ancak emek verir. Değerin kendisi bir şey içinde nesneleşmiş toplumsal bakımdan gerekli insan emeğinin dışa vurumundan başka bir şey değildir. Öyleyse emeğin değeri olamaz. Bir emek değerinden söz etmek ve bu değeri belirlemek istemenin, değerin değerinden söz etmek ya da ağırlığı ağır bir cisimle değil ama ağırlığın kendisiyle belirlemek istemekten daha çok bir anlamı yoktur. Bay Düring, Owen, Saint-Simon ve Fourier gibi adamları, onları toplumsal simyagerler olarak nitelendirerek defterden siliverir. Emek zamanının, yani emeğin değeri üzerinde geviş getirerek, kendisinin gerçek simyagerlerin çok altında olduğunu tanıtlar. Bay Döring'in Marx'a sanki emek zamanının, yani emeğin bir değeri varmış gibi, belli bir adamın emek zamanının bir başkasının emek zamanından daha değerli olduğunu, nedenli büyük bir gözüpeklikle ileri sürdürttüğü şimdi ölçülsün. Emeğin değeri olamayacağını ilk olarak açıklamış ve bunu ilk olarak tanıtlamış bulunan Marx'a bunu söyletmek. İnsan emek gücünü meta durumundan kurtarmak isteyen sosyalizm bakımından emeğin değeri olmadığını ve olamayacağını anlamak büyük bir önem taşır. Bay Döring'in yaşama araçlarının gelecekteki bölüşümünü bir çeşit yüksek ücret olarak düzenleme yolunda ilkel işçi sosyalizminden kalıt aldığı bütün girişimleri işte bu anlayış yıkar. Bölüşümün salt ekonomik kaygılarla belirleneceği kadarıyla, üretim çıkarı tarafından düzenleneceği ve üretimin en çok toplumun bütün üyelerine, yeteneklerini ve en yüksek evrensellikle geliştirme, koruma ve uygulama olanakları sağlayan bir bölüşüm biçimi aracıyla kayırılacağı fikri gene bu anlayıştan kaynaklanır. Bay Döring'in kalıt olarak almış bulunduğu kültürlü sınıflara özgü düşünce biçimi için bir gün artık ne meslekten niteliksiz işçi ne de meslekten mimar olacağına ve bir yarım saat boyunca mimar olarak yönerge verecek adamın mimarlık etkinliğine yeniden başvurulunca denli bir sürede el arabası süreceğine inanmak zorunlu olarak bir yaratılış aykırılığıdır. Meslekten niteliksiz işçileri ölmezleştiren sosyalizm ne güzel bir sosyalizmdir. Eğer emek zamanının eş değerliliği, her işçi eşit emek zamanı içinde önce bir ortalama alınmasına gerek olmaksızın eşit değerler üretir anlamına gelecekse bu açıkça yanlıştır. İki işçi de aynı iş kolundan da olsalar, bir saatlik emek zamanının değer ürünü, emek yoğunluğu ve ustalık derecesine göre her zaman farklı olacaktır. Yalnız Döring gibi kimseler için bir terslik olan bu tersliğe, hiç değilse bizim göksel cismimizin üzerinde çare bulabilecek bir ekonomik komün yoktur. Peki herkesin ve her bireyin bütün o emek eş değerliliğinden geriye ne kalır? Bay Döring'in değerin emek tarafından belirlenmesiyle ücret tarafından belirlenmesi arasında ayrım yapmaktaki yeteneksizliği dışında hiçbir ekonomik temeli olmayan övüngen söz ebeliğinden başka hiçbir şey. Yeni ekonomik komünün temel yasası şu eşit emek zamanını eşit ücret karakuşi hükmünden başka hiçbir şey. Fransa'nın eski komünist işçileriyle Whiteling, kendi ücret eşitliklerini doğrulamak için gene de çok daha iyi kanıtlar veriyorlardı. Peki bütün o bileşik emeğe daha yüksek ücret ödenmesi önemli sorunu nasıl çözümlenir? Özel üreticiler toplumunda nitelikli işçinin yetişme giderlerini özel kişiler ya da aileleri yüklenirler. Öyleyse nitelikli emek gücünün daha yüksek fiyatı önce özel kişilere ödenir. Usta köle daha pahalıya satılır, usta işçiye daha yüksek ücret ödenir. Sosyalist örgütlenmeli toplumda bu giderleri toplum yüklenir. Öyleyse meyveler bir kez üretildikten sonra bileşik emeğin daha büyük değerleri toplumundur. İşçinin kendisinin ek bir hakkı yoktur. Ve bu arada bu kıssadan alınacak hisse bir de şudur ki, işçinin emeğinin tam ürününe olan hakkı, buna gösterilen saygınlık ne olursa olsun, hiçbir zaman ufak tefek pürüzler olmaksızın ileri sürülemez. Dipnot, LaSalle tarafından ileri sürülen istemlerden biri, Gotha programının eleştirisinde bu istemin Marx tarafından yapılmış bulunan eleştirisine bakınız. 7. Bölüm Sermaye ve Artı Değer. İlkin Bay Marx sermaye konusunda sermayenin üretilmiş bir üretim aracı yolundaki geçerli ekonomik anlayışa sahip değil. Tersine ortaya diyalektik tarihe bağlı ve kavramlarla tarihe uygulanan başkalaşmalar oyunu içine giren daha özel bir fikir atmaya çalışır. Sermaye ona göre paradan meydana gelir. 16. yüzyılla, yani bu dönemde ortaya çıktığı kabul edilen dünya pazarının ilk başlangıcıyla başlayan tarihsel bir evre oluşturur. Böylesine bir anlayış içinde ekonomik çözümlemenin kesinliğinin kaybolduğu açıktır. düşüncenin bu yarı tarihsel, yarı mantıksal olmak isteyen ama gerçekte tarih ve mantıkta zırzopça fikirlere sahip bir kafanın melez ürünlerinden başka bir şey olmayan bu düzensiz görüşlerinde anlığın ayırt etme yetisi, kavramın her türlü uygun kullanılışı ile birlikte yok olur. Ve saldırı böylece bütün bir sayfa boyunca sürüp gider. Marx'ın sermaye kavramını nitelendirme biçimi gerçek iktisat öğretisinde karışıklıktan başka bir şey yaratmaz. Derin mantıksal doğruluklar olarak yutturulan boşluklar, hareket noktasının sakatlığı ve benzeri. Demek ki Marx'a göre sermaye 16. yüzyılın başında paradan çıkmış. Bu madem paranın vaktiyle hayvan sürüsü başka görevler arasında para görevleri de gördüğü için tam 30 yüzyıl önce hayvan sürüsünden çıktığını söylemek gibi bir şey oluyor. Düşüncesini dünyada böylesine kaba ve böylesine tuhaf bir biçimde dile getirmeye yetenekli olacak bir Bay Döring var. Marx'ta meta dolaşımı sürecinin içlerinde evrimlendiği ekonomik biçimlerin çözümlenmesinde para son biçim olarak ortaya çıkar. Meta dolaşımının bu son ürünü sermayenin göründüğü ilk biçimidir. Tarih açısından sermaye, toprak mülkiyetinin tersine her zaman başlangıçta para biçimini alıyor. Paradan oluşan servet, tüccar ve tefeci sermayesi olarak ortaya çıkıyor. Bunu her gün kendi gözümüzle görüyoruz. Her yeni sermaye başlangıçta sahneye yani pazara, ister meta, ister emek ya da ister para pazarına, günümüzde bile belirli bir süreçle sermayeye dönüşeceği para biçiminde çıkıyor. Dipnot, Kapital 1. Cilt 160-161, İtalikler engelsin. Yani bu Marx'ın bir kez daha saptadığı bir olgu. Bu olguya karşı çıkmakta yeteneksiz olan Bay Döring bunu çarpıtır. Sermaye paradan doğarmış. Marx paranın sermaye durumuna dönüştüğü süreçleri irdeleyerek devam eder ve ilkin paranın sermaye olarak altında dolaştığı biçimin, metaların genel eş değeri olarak altında dolaştığı biçimin tersine çevrilmiş olduğunu bulur. Sıradan bir meta sahibi satın almak için satar, gereksinme duymadığı şeyi satar ve elde ettiği parayla gereksinme duyduğu şeyi satın alır. İşe başlayan kapitalist ise hemen gereksinme duymadığı şeyi satın alır. Satmak ve ilk olarak satın alma işinde kullandığı para değerini, para biçiminde bir çoğalma, Marx'ın artı değer adını verdiği bir çoğalma ile artmış olarak yeniden elde etme amacıyla, daha pahalıya satmak için satın alır. Bu artı değerin kökeni nedir? Bu artı değer ne alıcının metaları değerin altında satın almasından gelebilir, ne de satıcının onları değerin üstünde satmasından. Çünkü her iki durumda da herkes sırasıyla bir satıcı bir de alıcı olduğuna göre her bireyin kazanç ve yitikleri birbirini ödünler. Dolandan, hileden de gelemez. Çünkü dolan gerçi birini bir başkası zararına zenginleştirebilir ama ne her ikisi tarafından sahip olunan tutarı ne de genel olarak dolaşan değerler tutarını arttırabilir. Bir ülkenin kapitalist sınıfının tümü kendi kendisinden kâr sağlayamaz. Dipnot, Kapital 1. Cilt 178. Ama gene de her ülkenin tüm kapitalistler sınıfının aldığından daha pahalıya satarak, artı değeri kendine mal ederek, gözlerimizin önünde durmadan zenginleştiğini görürüz. Öyleyse gene başladığımız noktada bulunuyoruz. Bu artı değer nereden geliyor? Çözülmesi ve salt ekonomik biçimde her türlü dolanı, herhangi bir zorun her türlü karışmasını dıştalayarak çözülmesi gereken sorun işte budur. Gerçekte eşit değerlerin her zaman eşit değerlerle değiştirildikleri varsayıldığına göre, durmadan aldığından daha pahalıya satmak nasıl olanaklı oluyor? Bu sorunun çözümü Marx'ın yapıtının en çağ açıcı deyimidir. Bu deyim, vaktiyle sosyalistlerin burjuva iktisatçılardan hiçbir üstünlüğe sahip bulunmaksızın, en koyu karanlıklarda el yordamıyla yürüdükleri ekonomik konular üzerine parlak bir ışık saçar. Bilimsel sosyalizm bu başarıyla başlar, bu başarı yöresinde kümelenir. Çözüm şudur. Sermaye durumuna dönüşecek olan paradaki değer artışı, bu para içinde meydana gelemez ya da satın almadan çıkamaz, Çünkü bu para burada meta fiyatını gerçekleştirmekten, paraya çevirmekten başka bir şey yapmaz ve eşit değerlerin değiştirildiğini varsaydığımıza göre bu fiyat meta değerinden farklı değildir. Ama aynı nedenden ötürü değer artışı meta satışından da ileri gelemez. Öyleyse değişiklik satın alınmış bulunan meta ile birlikte meydana gelmelidir. Değeri üzerinden satılmış olduğu için değeriyle birlikte değil ama tersine kullanım değeri olarak kullanım değeriyle birlikte yani değer değişikliği metaın tüketiminden çıkmalıdır. Bir metaın kullanım değerinden bir değişim değeri çıkarabilmek için paralı adamın pazarda kullanım değeri değişim değeri kaynağı olma özel niteliğine sahip, öyle ki tüketilmesini emek gerçekleştirecek ve dolayısıyla değer yaratacak bir meta bulma mutlu talihine sahip olması gerekirdi. Ve dostumuz pazarda bu özel nitelikle donatılmış bir metayı gerçekten bulur. Bunun adı emek kudreti ya da emek gücüdür. Dipnot, Kapital 1. Cilt 183, İtalikler Engels'in. Her nedenli görmüş bulunduğumuz gibi emek, emek olarak değer taşımazsa da emek gücü için durum hiç de böyle değildir. Emek gücü gerçekte bugün olduğu gibi meta durumuna gelir gelmez bir değer kazanır ve bu değer öteki her metada olduğu gibi bu özel nesnenin üretimi ve dolayısıyla yeniden üretimi için gerekli emek zamanıyla, yani işçinin kendini çalışabilecek durumda tutmak ve neslini sürdürmek için gereksinme duyduğu yaşama araçlarının üretimi bakımından gerekli emek zamanıyla belirlenir. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 186. Bu yaşama araçlarının her gün için 6 saatlik bir emek zamanını temsil ettiklerini kabul edelim. Buna göre işini yürütmek için emek gücü satın alan, yani bir işçi tutan bizim yeni kapitalistimiz ona 6 saatlik emeği temsil eden bir para tutarı ödediği zaman, bu işçiye emek gücünün tam günlük değerini ödemiş olur. Ne var ki işçi yeni kapitalistin hizmetinde 6 saat çalışır çalışmaz, ona giderini, onun ödemiş bulunduğu emek gücünün günlük değerini tamamen ödemiş bir duruma geçer. Ama para bununla sermaye durumuna dönüşmüş, artı değer üretmiş olmaz. Bu nedenle emek gücü alıcısı, yaptığı pazarlığın niteliği konusunda tamamen farklı bir kanıya sahiptir. İşçiyi 24 saat boyunca yaşamda tutmak için 6 saat çalışmanın yetmesi, onu 24 saatte 12 saat çalışmaktan hiç mi hiç alakoymaz. Emek gücünün değeriyle bu gücün çalışma, emek süreci içinde değerlendirilmesi iki farklı büyüklüktür. Paralı adam emek gücünün günlük değerini ödemiştir. Öyleyse bu gücün gün boyunca kullanılması, yani günlük çalışma da onun malıdır. Eğer bu gücün kullanılmasının bir günde yarattığı değer, kendi öz günlük değerinin iki katıysa bu, satın alıcı bakımından özel bir talihtir ama meta değişimi yasalarına göre satıcıya karşı hiç de bir haksızlık değildir. Demek ki işçi varsayımımıza göre paralı adama her gün 6 saatlik emeğinin değer olarak tutarına mal olur ama ona her gün 12 saatlik emeğinin değer olarak tutarını sağlar. Paralı adam yararına fark. Ödenmemiş 6 saatlik artı emek, içinde 6 saatlik emeğin cisimleştiği ödenmemiş bir artı ürün. Oyun oynanmıştır. Artı değer üretilmiş, para sermaye durumuna dönüşmüştür. Marx, artı değerin doğuş biçimini ve meta değişimini düzenleyen yasaların egemenliği altında, artı değerin doğabileceği tek biçimi böylece tanıtlayarak, bugünkü kapitalist üretim biçimiyle ona dayanan sahiplenme biçiminin işleyişini açıklamış, tüm bugünkü rejimin yöresinde belirginleştiği çekirdeği bulmuştur. Sermayenin bu doğuşu gene de temel bir koşula bağlı. Paranın sermayeye çevrilebilmesi için demek ki para sahibinin özgür emekçiyle karşı karşıya gelmesi gerekir. Bu emekçinin iki anlamda özgür olması demektir. Hem emek gücünü kendi öz meta gibi satabilecek durumda özgür bir insan olması gerekir, hem de satmak için elinde başka bir meta olmaması, emek gücünü gerçekleştirmesi için gerekli her şeyden yoksun bulunması gerekir. Dipnot, Kapital 1. Cilt, sayfa 184, İtalikler Engels'in. Ama bir yanda para ve meta sahipleriyle, öte yanda kendi öz emek güçleri dışında hiçbir şeye sahip olmayanlar arasındaki bu ilişkinin, ne şeylerin doğasında bulunan, ne de tarihin bütün dönemlerinde görülen bir ilişki değil, geçmiş tarihsel gelişmelerin sonucu, bir dizi eski toplumsal üretim biçimlerinin yok olup gitmesinin bir ürünü olduğu açık bir şeydir. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 185. Ve gerçekte bu özgür işçi bize tarihte yığınsal olarak kendini ilk kez feodal üretim biçiminin dağılması üzerine 15. yüzyılın sonuyla 16. yüzyılın başında gösterir. Ama bununla ve dünya ticareti ve dünya pazarının aynı döneme rastlayan kuruluşuyla üzerinde elde bulunan taşınır zenginliğin zorunlu olarak gitgide sermaye durumuna dönüştüğü ve artı değer üretimine yönelik kapitalist üretim biçiminin zorunlu olarak gitgide tek başına egemen biçim durumuna geldiği temelde verilmiş bulunmaktadır. Şimdiye değin Marx'ın düzensiz görüşlerini, anlığın ayırt etme yetisinin kavramın her türlü uygun kullanılışı ile birlikte yok olduğu, o tarihte ve mantıkta zırzopça fikirlere sahip bir kafanın melez ürünlerini izledik. Şimdi bu boşlukları Bay Düring'in bize sunduğu biçimde derin mantıksal doğruluklar ve gerçek disiplinler anlamında kesin bir bilimin son sözüyle karşılaştıralım. Demek ki Marx, sermaye üzerine sermayenin üretilmiş bir üretim aracı olduğu yolundaki geçerli ekonomik anlayışa sahip değil. Tersine bir değerler tutarının ancak artı değer yaratarak gerçekleştiği, paraya çevrildiği, zaman sermaye durumuna döneceğini söyler. Ya Bay Düring ne der? Sermaye üretimi sürdürmek ve genel emek gücü meyveleri üzerinde ortaklıklar kurmak için ekonomik kudret araçlarının bir kaynağıdır. Bilmece gibi usluba ve deyişi bir kez daha nitelendiren karışıklığa karşın bir şey kesindir. Ekonomik kudret araçlarının kaynağı, Bay Düring'in kendi terimlerine göre, genel emek gücü meyveleri üzerinde ortaklıklar, yani artı değer ya da en azından artı ürün meydana getirmediği sürece, sermaye durumuna dönüşmeksizin üretimi kıyamete değin sürdürebilecektir.